Merhabalar herkese. Serbest Kürsü Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra bugün Mustafa Tökgöz'le birlikte Retro Guard programımızda sizlerle beraber olacağız. NBA draftı, draft gecesi yaşanan ve hala devam eden takaslar, akabinde free agency piyasındaki gelişmeleri konuşacağız. Merhabalar Mustafa. Bir tatil arası verdik ve bugün tekrardan dinleyicilerimizle beraberiz. Nasılsın?
İyidir Ahmet, sağ ol. Seni sormalı.
Çok teşekkürler. Biz de ufaktan tatilimizi yapıyoruz. Kepimizi attık, mezun da olduk biliyorsun. Yeni bir
Yani
sayfa açtık hayatta.
en son program yaptığımızdan sonraki sürece kadar bayağı farklı gelişmeler oldu zaten hayatlarımızda.
Aynen öyle.
Senin de hayırlı olsun mezuniyetin.
Teşekkürler.
Umarım yeni hayatında güzel bir başlangıç olur.
Teşekkürler. Sen de tatildeydin. Arkadaşın evlendi. Sen de gelişmeler oldu. Onlarla beraber keyifli vakit geçirip stres attın ve sonunda bir boşluk bulup dinleyicilerimizle buluşma fırsatı oluşturduk.
Ya abi çok şanssız bir zamana denk geldi aslında ya. Hani ya böyle ben düğündeyim. Bir yandan da böyle Twitter'dan oradan buradan takip ediyorum. Wojnarowski'yi, Şarameli'yi falan takip ediyorum. Love'u takip ediyorum falan. Neler oluyor, neler bitiyor falan. Dehşet içerisindeyim. Bir yandan da alkolümden yudumluyorum falan. Ulan şu an yayın yapmak lazım mı diyerekten kendimi böyle bitirdiğim dakikalar oldu da sonra işte düğünün eğlencesine kendimi bıraktım tamamen. Senle daha güzel bir program yaparız. Orada detaylı konuşuruz diye. Öyle bir şey
Tabii
oldu.
ki. İstersen ilk
İstersen
olarak
ilk
draft
olarak draft
gecesini
gecesini
konuşarak
konuşarak
başlayalım.
başlayalım.
İlk üç
İlk üç sırada
sırada biliyorsun
biliyorsun
Zion
Zion
Williams New Orleans
Williams
Pelicans
Pelicans
tarafından
tarafından
seçildi.
seçildi.
Ja
Jay
Morant Memphis Grizzlies ve Barrett da New York Knicks tarafından seçildi. Bu isimleri konuşalım, ardından değerlendirmek istediğin farklı bir
istediğin
isim
farklı
varsa ekleyebiliriz.
ya aslında bu kısa bir hani söylemek gerekirse bu seneki 2019 draftıydı. Biraz geçtiğimiz seneler oranla biraz sıkıntılı bir sınıf. Yani çok ham oyuncu var. Yani gelişmesi gereken. Bir yandan da yani kolejde de oynanan basketbol malum. NBA'ye bir anda vahşi bir ortama düşecekleri oyuncular. O yüzden bu oyuncuların gelişimi biraz uzun sürebilir. Yani birkaç sene diş sıkılması gerekiyor. Yani ilk başta Zion Williamson zaten seneye damga vurmuştu. Yani liseden beri bu adam ortalığı tozunu attırıyordu. Ama
Evet, farklı bir
Zion
oyuncu
Williamson farklı
gerçekten. Son antrenmanı izledim ben de. Biraz hala kilosu var. Kilo ile ilgili biraz sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum ben.
yani tabii ben de onu bahsettim özellikle ama bir yandan da şöyle bir durum söz konusu. Bu Zion Williamson 3 numara oynayamaz. Yani kısa forvet pozisyonunda oynayamaz. 4 numaraya evrilmiş iyice. Hem atletik hem de fiziki avantajlarından ötürü ama boyu da kısa. Yani undersize kalıyor. Bir yandan da topla arası çok iyi değil. Yani handling dediğimiz olayda biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Şutu zayıf. Tabii çok iyi bir patlayıcılığı var. Hani herkes yeni LeBron falan diyor ama yani LeBron geldiğinde yani çoğunlukla hazır bir oyuncuydu. Şutunu da atıyordu.
Zımba gibiydi.
Topla da çok iyi oynuyordu. Zion Williamson'ın ama çok eksikleri var. Biraz daha böyle üzerine düşmesi gerekiyor ve dediğin gibi kilo da vermesi gerekiyor. Yani ya şöyle söyleyeyim bu ileriki yıllarda çok atletik bir oyuncu olmasına rağmen hani potaya giden potayı zorlayan bir oyuncu olmasına rağmen bu kilolar ilerleyen zamanda bunlar sakatlık olarak dönebilir. Yani bel, diz, bilek. Çünkü çok hareketli bir oyuncu ve bu bölgelere büyük sıkıntı yaratabilir.
Kilolu
Yani
oyuncularda
oyuncularda
özellikle
özellikle
diz
diz
sakatlıkları çok
tabii.
görülen bir sakatlık türü.
Tabii. Yani Zion Williamson'da özellikle potaya gitmeyi seven bir oyuncu olduğu için özellikle hani herkes smaçlarıyla konuşuyor ama yani yaş ilerledikçe de artık insan anatomisi de değişiyor ve ona göre de kendini de şekillendirmeye çalışıyor. Şekillendirmesi de gerekecek fazlasıydı. Çünkü bu yükü fazla kaldıramaz. Hani sezon boyunca çok ağır bir tempo var NBA'de. Uzun vadede sakatlık olarak döner Zion Williamson'a. Yani benim
Evet, ben de öyle
Zion
düşünmüştüm.
Williamson'da gördüklerim bunlar. Ama tabii ki de çok özel bir oyuncu. Yani pozisyona göre kısa olmasına rağmen pota altında çok iyi top transition oyunlarında hani rakibi yok edebilir. Hızlı çıkışlarda, hızlı hücumlarda çok büyük.
Kesinlikle hızlı hücumlarda çok etkili olacak. Shaquille O'Neal dakika geçen programında ona çok değindi. Fakat oyun sete döndüğünde nasıl olacağını göreceğiz. Zion Williamson o zaman fark yaratıp yaratmayacağını göreceğiz.
Tabii yani sete döndüğü zaman olabildiğince yani kendisini pick and roll'da ya da boyalı bölgede fazlasıyla göreceğiz. Şimdi ondaki özellikler ve emareler bunu gösteriyor. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Biraz daha wingspan'i uzun olsa yani kulaç uzunluğu savunmasına da çok büyük yardımcı olurdu yani. Özellikle pota altı savunmasında iyi bir çember koruyucusu da olurdu yani. Biraz orada da böyle bir sıkıntı var benim gördüğüm. Yani gene iyi bir savunmacı. Fena değil. Duke'taki maçlarıyla bu sene güzel işler çıkardı ama öte yandan da baktığımız zaman NBA'deki oyunda biraz daha herkes yüreğini koyarak oynuyor yani. Öyle söyleyebilir. O yüzden o wingspan'in de önemi biraz daha ortaya çıkacaktır ilerleyen zamanlarda.
Geçenlerde kampüse uğradım. Ekonomi hocalarımızdan biri Bülent Hoca. Çok severim ve basketbol konuşuruz sürekli. NCAA'dan tut NBA'ye. Ahmet, Duke'den niye hiç yıldız oyuncu çıkmıyor demişti bana. Belki de Zion Williams Duke'den çıkacak yıldız oyuncu olacak. Ne dersin?
Yani bu sınıfın tabii ki de yıldızı. Yani Duke'den gelecek belki de en büyük yıldız ama Duke'un biraz daha olayı şeydir ya hani vitrin takımıdır biraz Duke'un olayı. Üniversitenin, kolejin, kolej takımının olayı biraz odur. Yani daha biraz vitrine yönelik oyun oynar. Çünkü ne bileyim bir Kansas gibi ya da Texas Tech gibi ya da Michigan gibi Michigan State gibi bir kolej takımı değil. Bunu görmemiz lazım. Ya da böyle Gonzaga gibi çok iyi rol oyuncusu yetiştiren bir takım değil. Vitrin oyuncuları yetiştiriyor biraz daha.
Peki Memphis'in seçtiği Morant hakkında ne düşünüyorsun?
Ya Ja Morant aslında yani bu draft biraz daha uzunların draftı. Yani guardlar biraz daha az. Özellikle önceki yıllarda biraz daha guardların dominasyonu vardı. Burada biraz daha kaliteli guard sayısı az. Ja Morant bunların başına geliyor. Murray State'i geçirdi. İlk sezon. Çok potaya gidebilen atletizmi iyi. Fiziği de iyi. Kaliteli bir guard. Yani, bu sene izlediğim maçlarda biraz daha kendisini şöyle gördüm. Özellikle oyununu guardların biraz daha gelişimi daha yavaş oluyor. Çünkü oyun okuma gücüsü fazla oynadıkça, kendini geliştirdikçe şekillenen bir olgu biraz. Yani şimdi mesela aç şu anda Ja Morant'ın istatistiklerine bak. Hiç de fena değil. Yani özellikle kolej performansı. Ama öte yandan da baktığımız zaman geçmişten bu günümüze kadar baktığımız zaman guardların pişmesi zaman oluyor. Yani oyun okuma içgüdüsü. Çünkü ana yönlendirici onlar. Topu yönlendiren onlar. Diğer takım oyuncu onların ellerine bakıyorlar biraz da. O yüzden yani ekstra örnekleri var tabii ki. LeBron James mesela oyun kurucu gibi oynuyor ama hani o LeBron James'teki
oyuncu çok farklı. All around oyuncu.
Guardların pişmesi biraz daha zaman alıyor. O yüzden Ja Morant tabii ki de Memphis'e gitmesi çok iyi oldu. Memphis zaten bir rebuilding yani tekrar kendilerini yeniden yaratma sürecinde Ja Morant takımla birlikte kendisini de geliştirecektir. Ben iyi iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü Memphis'te de fazla üzerinde yük olmayacak, baskı olmayacak. Kendini rahatlıkla gösterebilir. Biraz şutu problemli gördüm ben Ja Morant'ın. Biraz daha üzerine düşmesi gerekiyor bu konuda. Özellikle şut stili, atış stili biraz sıkıntılı. Biraz onun üzerine düşerse çok daha iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Oyuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü artık komple guard taranıyor. Sen de çok daha iyi bilirsin. Yani 2013-2014 zamanı yaşamdan kırılmadan sonra artık hani full paket guard isteniyor. Evet. Sen de çok iyi biliyorsun. Hı-hı. Biraz da zayıf kendisi. Yani 1.90 boya 79 kilo sıkıntı yaratabilir. Yani özellikle fiziki mücadelelerde toptan kaçmaması gerekiyor. Temaslı oynaması gerekiyor. Artık temaslı oyun. NBA'de şu anda oynanan oyun. O konuda biraz kilo alırsa da kendisini toparlar. Yani ben fazlasıyla ışık veriyor Ja Morant.
Diğer bir yandan New York Knicks Barrett seçti.
Ya RJ Barrett'ı ben ilk U17 Dünya Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda izlemiştim. Gençler Dünya Şampiyonası'nda. Yani Kanada'yı tek başına taşıdı resmen. Öyle bir Amerika maçı var Kanada'yla. Orada yani modern bir Michael Jordan mı geliyor falan diye düşünmüştüm. Çünkü çok hem fiziği yerinde...
Bayağı beğeniliyordu orada gerçekten.
Döktürüyordu. Ama Duke'a evet. Geldikten sonra bu sene biraz yalpaladı. Özellikle Aralık-Ocak'tan itibaren biraz düşüşe geçti. Çok maç içindeki tercihleri çok tartışıldı. Zaten March Madness'ı Duke'un erken veda etmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. RJ Barrett'ın performansındaki düşüşlerden bir tanesiydi. Yani Zion tek başına kaldı. Cameron işte biraz o konuda sıkıntılıydı. Hı-hı. Yani çok büyük üçünde üçünden de çok büyük önemli şeyler bekleniyordu. RJ Barrett bence mental olarak sıkıntılı bir oyuncu ya. Hani şu anda fiziki olarak atletizm olarak çok çok iyi bir oyuncu. Topla çok iyi. Özellikle vurucu bir orta mesafesi var. Potaya iyi gidebiliyor. Şut tercihleri çok sıkıntılı olsa da düzeltilebilir. İyi bir şut antrenörüyle, takımın şut antrenmanlarıyla beraber kendisini düzeltebilir ama mental olarak biraz problemli bir. Yani sahaya çoğu zaman kendisini vermiyor, kafasını vermiyor. Yani bu özel yeteneklerini harcadı gibi gözüktü. Dük'teki performansıyla. Yani o yüzden New York Knicks gibi zehirli bir camiaya gidiyor bir yandan. Çok büyük sıkıntılı bir camiaya gidiyor.
NBA'nin sıkıntılı camiası kesinlikle.
Evet. Yani orada nasıl kendini geliştirebilir? Benim çok büyük soru işaretlerim var o konuda. Yani yeteneği çok iyi ama yanlış yere gidiyor. Yanlış yerlere gidiyor. Bakalım neler olacak, neler görecek. Ama dediğim gibi potansiyelde çok iyi bir oyuncu. Ama mental olarak problemli. New York Knicks bakalım, ben de merak ediyorum. Yani hatta bu sene epey New York Knicks maçı izleyeceğim. Hiç sevmesem de. Yani çok sıkıcı bir takım gelse de bana. Bakalım RJ Barrett neler yapacak, onu görmek için izleyeceğiz.
Bir diğer sıcak taraf ise draft gecesi yaşanan takaslara ek olarak transfer gelişmeleri ve free agency piyasası. NBA'de dengeleri değiştiren hamleler oldu. Değiştirecek hamleler de olacak tabii ki. Bunları değerlendirelim istersen şimdi. İlk olarak Lakers'la başlamak istiyorum. Geçen sene LeBron James'i kadrosuna katan Lakers bu seneye de iddialı bir şekilde hazırlanıyor açıkçası ve kadrosuna Anthony Davis'i katarak piyasaya giriş yaptılar. Hatta son günlerde bir haber çıktı, LeBron James'in 23 numaralı formasını AD'ye hediye etti. Kendisi de 6 numaralı formaya giyecek. Anthony Davis Lakers'a bir takasla geldi takip ettiğin üzere. Lonzo, Ingram ve Josh Hart'la birlikte draft hakları ve cash para karşılığında Lakers'a gitti Anthony Davis. Ardından Jared Dudley de Lakers'a katıldı. Biliyorsun Kyle Kuzma gibi önemli bir asetleri de var. Benim çok beğendiğim bir oyuncudur. Kyle Kuzma çok potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dudley de şöyle, yani benim açımdan takımda olması gereken cazgır oyuncuları vardır ya böyle. Jared Dudley tam da o role uyan bir isim. Doğru bir hamle bence Lakers için. Lakers doğru hamleleri oturtacak mı göreceğiz. Tabii sezon genelini konuşmak için yapılacak hamleleri görmek lazım. Sen ne düşünüyorsun Lakers hakkında? Anthony Davis hamlesinden başlayarak istersen değerlendir. Sonrasında sezonun geleceğinde de Lakers için ne gibi bir durum öngörüyorsun?
Yani olması gereken iki taraf için de çok güzel bir takastı. Yani Kimmel'si, Pelicans'ı eleştiriyor. Davis'i böyle bıraktığı için, bu oyuncuları bıraktığı için. Kimmel'si Lakers'ın tamamen saçma bir takasa girdiğini, elindeki bütün iyi asetleri verdiklerini falan düşünüyorlar da. Ya şöyle bir durum söz konusu. Lakers çok bekleyecek bir camia değil genç oyuncuların gelişmesi için. Hazır oyuncu lazım takıma. Zaten LeBron'un da gelmesiyle beraber geçen sene yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi buydu. Yani çok defolu bir kadroydu. Çok yanlış yapılan bir kadroydu.
Kesinlikle katılıyorum.
Bunun üzerine zaten takımın yönetiminde bir pembe dizi kıvamında olaylar yaşandı. Magic bıraktı.
Evet.
Jenny Vaz farklı söylemlerde bulundu. Gibi bir sürü şeyler yaşandı. Anthony Davis en olabilecek oyuncu. Çünkü LeBron'u da bıraktıktan sonra Lakers Anthony Davis'le çok daha rahat devam edebilir. Onun etrafında da güzel bir kadro kurabilirdi. Gayet doğru bir tercih oldu. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Özellikle Lonzo Ball ve Brandon Ingram'ın kimyası tutmadı Lakers'ta. Yani tutmamasındaki zaten en büyük sebeplerden başında Lonzo Ball'un o magazinsel yanı babasıyla beraber meydan
evet.
Çok şeyler bekleniyordu birinci draft olmasıyla beraber. İyi bir oyuncu aslında. Yani çok iyi savunmacı. Yani istikrarı bulduğu zaman da iyi bir şutör. Topla iyi oynuyor. İyi pasör bir oyuncu ama çok yani Lakers'ın beklediği bir guard değil. Şimdi LeBron'la beraber de zaten oynamasında biraz başlarda çok iyiydi. Özellikle soğuma anlamında çok önemli şeyler katıyordu Lakers'a. Fakat sonrasında takım içindeki ve takım yönetimindeki yaşananlarla beraber tabii ki de kendisi kendisini
koptu
de
biraz.
Geldi. Evet, koptu o da. Üzerinde de kırmızı çizgi çekildi. Brandon Ingram'ın biliyorsun ki bir kamp atılaşmasıyla ilgili bir hastalığı var. O yüzden tedavide görüyor. Hani tekrar döneceği söylendi. LeBron ve Kyle Kuzma ile beraber Brandon Ingram'da yer kalmıyor. Kendisi de zaten bu hastalıkla beraber oynayamadı. Josh Hart iyi bir isim bulamadı Lakers'ta. Yani aslında Pelicans eline çok iyi 3 oyuncu aldı. Üzerine çok iyi zaten de Zion Williams'ı seçti. Bir yandan da
onu draft... konuşacağız. İlk önce bir Lakers'ı konuşalım da.
Zion Williamson'la beraber Pelicans güzel bir şey yaptı ama asıl olayda benim diyebileceğim özellikle Anthony Davis'in gelmesi çok iyi oldu Lakers adına, Lakers camiası adına. Zira LeBron dışarıda oynayacak, Davis içeride oynayacak. Çok iyi birbirini tamamlayabilecek.
Kesinlikle.
Zaten Anthony Davis de full paket bir oyuncu. Biraz böyle mental olarak çabuk sıkılma, pes etme ya da oyundan kopma gibi.
Etraflarına da iyi şütörler koyarlarsa eğer güzel bir verim alabilirler diye düşünüyorum. Ki LeBron'un zaten gittiği takımlarda biliyorsundur iyi şütörler olur hep. LeBron onları iyi besler.
Tabii yani özellikle bu LeBron'un etrafına çevrilecek şütör oyununda Davis'in de önemli katkısı olacak. Çünkü Davis pota altında ve
evet.
O pas trafiğinde de çok önemli işler yapabilecek.
Space açabilecek.
Yani, tabii ki de yani bir yandan da kendisini de çizginin dışına atıp üçlüğünü de sallayabilir. Yani üçlük de statistikleri hiç fena değil. Oynadığı pozisyona göre. Yani aslında güzel bir şey oldu. Yani çünkü Lakers'ın artık kaybedecek bir şey kalmadı. Durumu kalmadı. Bekleyecek bir durumu da yok. Gayet bence iki taraf için de doğru hamlelerdi. Yani şu saatten sonra Lakers özellikle rol oyuncuları üzerine yürümesi lazım. Özellikle guard rotasyonunda ve bench oyuncularında dediğin gibi özellikle şutörler üzerine kurulu bir takım yaratması gerekiyor. O cap space'indeki boşlukları da ona göre doldurması gerekiyor. Zaten piyasada da uygun oyuncular var. Takaslara da gidebilirler. Bakalım neler olacak, neler bitecek onu göreceğim ama Lakers için en doğru hamle Davis yani.
Diğer bir yandan Pelicans var şimdi konuşmak istediğim. Yeni bir yapılanma sürecine girdi onlar da. Davis'i de gönderdikten sonra draft'tan Zion'ı seçtiler bildiğimiz üzere. Ve Derek Favors'ı kadrolarına kattılar. Ardından J.J. Redick ve Fenerbahçe'den Nicola Melli hamleleri oldu. Jrue Holiday gibi iyi bir guardları olduğunu düşünüyorum. Onlar da ilginç bir takım olacaklar. Aslında izlemesi keyifli. Kulağa hoş geliyor.
Ben Pelicans'ın üzerine çok büyük bir baskı oldu. Yani bu sezon özellikle Anthony Davis takasının istediğinden beri takım bir anda koptu gitti ligden. Ellerinde de çok iyi oyuncular yoktu, oyuncu topluluğu yoktu. Ama doğru yönetim nasıl yapılırsa, doğru kısa süre içerisinde nasıl bir rebuilding sürecine girilir, yani ders olarak okutulacak şekilde yaptılar bu süreci. Yani senelerde Phoenix Suns'ın, New York Knicks'in yapamadıklarını çok kısa bir süre içerisinde yaptılar yani. Gayet doğru asetlerle beraber, doğru oyuncularla beraber takımı tekrardan iyi bir hale getirmeyi başardılar. Eğer bu kimya yaratılırsa playoff'lara kalmaları ve orada bir tur geçmeleri neden olmasın? Yani ilerleyen yıllar evet. içinde kadronun da ilerleyen yıllar içinde bir umut vaat ettiğini söyleyebiliriz. Genç oyunculardan kurulu yani. Şu Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, Zion Williamson dörtlüsü bile yani onun üzerine bir güzel bir takım kurulabilir. İlerleyen zamanda asetleri, yan parçalar değişebilir. Doğru şekilde. Ve güzel pikler hata aldılar Lakers'tan. 2021, 2023 ve 2024 birinci round'tan. Neden olsun? Bir de DeAndre Hunter da geldi bu seneki 4. sıra seçimlerinden bir tanesi. Benim de beğendiğim oyunculardan, ışık gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi. Gayet iyi kadro oldu yani. Ben beğendim açıkçası. Bakalım koç neler yapacak, bu takımı nasıl şekillendirecek göreceğiz.
Diğer bir yandan Brooklyn Nets'in Kyrie Irving ve Kevin Durant hamleleri oldu. Güzel, hareketli bir yer tabii ki Brooklyn. İki oyuncu da spot ışıklarını ve ilgiyi çok seven isimler. KD uzun süre takımda olmayacak. Kyrie yükü biraz çekecek. Tabii çekebilirse. Onun mental olarak ne kadar sıkıntılı bir oyuncu olduğunu Celtics'teyken gördük. D'Angelo Russell da ayrıldı. Tüm yükler Kyrie'nin üzerinde Brooklyn Nets tarafında. Brooklyn Nets ve Jay-Z sürecini değerlendirirsin.
Ya aslında Brooklyn Nets'in Sean Marks biliyorsun ki San Antonio Spurs çıktı. San Antonio Spurs'un GM'liğine tedrisatından geçmiş. R.C. Buford'un yanında çalışmış. Kendini geliştirmiş biri. Brooklyn'in o zamanında Boston'a yağdırdığı piklerden sonraki süreçte biliyorsun çok sancılı yıllar geçirdiler ama o süreci çok iyi toparladılar. Üzerlerine çok iyi bir takım inşa ettiler. Hani geçen sene çok keyif veren bir oyun oynuyorlardı. Kenneth Kings'in de zaten buna çok büyük etkiliydi. Kendini geliştiren genç bir koç. Takımını iyi oynatıyor. Güzel bir kimya tutturmuştu. Ama tabii ki de bir yandan da bu sene onlar da bir level atlamak istiyorlardı. Böyle bir de boşlukları vardı. Böyle bir sürece girdiler. Ben şöyle söylüyorum yani Kyrie ve Kevin Durant biraz daha yıllardır ikisi de hep yanlarında iyi oyuncularla beraber lider oyuncularla beraber oldukları için ikisi nasıl bir Brooklyn etkisi yaratacak ben düşünüyorum açıkçası. Şimdi Kevin Durant zaten geri dönme süreci biraz daha uzun olduğu için Kyrie'ye binecek yük. Kyrie'de özellikle topla zaten topu domine edebilen bir oyuncu ama bir yandan da yanında yani iyi oyuncular istiyor. Yani bir noktadan sonra zaten o mental problemleri devreye girdiği zaman Cleveland'ın ilk yılları aklıma geliyor. Yani sokak basketbolu oynadığı zamanlar vardı bilirsin. Yani tamamen kendi şovunu yaptı. Ken Atkinson buna pek izin verdiğini zannetmiyorum.
Ben merakla bekliyorum. Merakla takip edeceğim, izleyeceğim. Yani, konuşacağız bol bol.
Bakalım neler yapabilecek ama iki oyuncunun yanına kurulacak yan parçalar da çok önemli bu takıma. Katkı verebilecek oyuncular çok çok önemli. Zaten Durant'in geliş süreci biraz daha uzayacak. Ama uzun vadede bir şeyler düşünülüyor Brooklyn'de. Belki bu sene olmaz ama seneye çok daha farklı Brooklyn'i izleyebiliriz yani.
Bakacağız.
Ben onu düşünüyorum.
Bir diğer gelişme ise Golden State tarafında oldu. Klay Thompson Golden State'te kaldı. 5 yıl 190 milyon dolarlık bir kontratla. Kevin Looney'i yine kadrosunda tuttu. 3 yıl 15 milyon dolarlık bir kontratla Golden State Warriors. Iguodala Memphis'e gitti. D'Angelo Russell Golden State Warriors'a geldi. Takaslarla beraber. Ama ben şu an bunu değerlendirerek başlamak istiyorum izin verirsen. Çok yanlış bir hamle olduğunu düşünüyorum D'Angelo Russell'ın. Yani Warriors sistemine uymayacağını düşünüyorum. Steph ve Clay gibi zaten bu takımın top kullanan isimleri var. Buna ek olarak yine çok top kullanan bir isim olan Russell'ı almaları bana pek akıl kârı gelmedi açıkçası. Warriors'ın yapacağı diğer hamleleri merakla bekliyorum ben bu süreçte. Bu sene nasıl bir performans gösterecekler bakalım Golden State. Merakla bekliyorum.
Yani açık konuşmak gerekirse Golden State çok büyük yara aldı bu final sürecinde. Yani bütün kozlarını oynadılar, bütün oyuncular sakat sakat oynadılar. Yani bu seneki, geçen seneden itibaren biraz daha söyleyebilirim. Geçen seneden itibaren belli oyuncuların, hani takımın yıldız oyuncularının üzerine çok büyük derbiydi. Daha önce de seninle konuştuk bunu. Kadro yapılanmasında sıkıntılar vardı. Çok daha rotasyonla oynuyordu. Bu sene o bir yerde infilak edecekti. Final serisi bir infilak etti. Şimdi Durant da ayrılınca Klay Thompson zaten hani geçtiğimiz günlerde okudum. Nisan'da dönebileceği söyleniyor. Yani o süreçte Curry'e çok büyük bir yük binecek. Bu takımda guard rotasyonunda Curry'den sonra oynayabilecek oyuncu sayısı da yok. Yani Quinn Cook da gidecek. Yani o da free agency'ye düştü.
Evet. Hatta anlaşamamışlar. Evet, anlaşamamışlar. Free agency'ye düştü. Doğru söylüyorsun.
Tabii yani zaten kendisi çok yer bulamıyordu takımda. Hı-hı. Yani orada oynamak istiyordu. Kendini göstermek istiyordu. Bob Myers çok aceleci bir tavır sergiledi. Yani ben düşünüyorum özellikle D'Angelo Russell'la Curry'yi yan yana oynatma, hani Klay Thompson dönene kadar. Bundaki süreçte bench'ten gelebilecek bir oyuncu olacağını söyledi. Bir yandan da şöyle bir dedikodu var. Sign and trade yapıp Minnesota'ya gidip Karl Anthony Towns'la çok iyi kanka biliyorsun. D'Angelo Russell. Onların buluşturma niyetli olduğunu düşünüyorum Minnesota'nın. Ama Golden State'e kalırsa D'Angelo Russell, yani Golden State'de yapılan biliyorsun çok sert savunmalar var. Orada hiç kendini gösterebileceğini düşünmüyorum. Çok teması sevmeyen bir oyuncu. Yani
evet.
Bütün mücadeleye girmeyi sevmeyen bir oyuncu. Orta mesafeye bazen kendini bir kilitliyor. Orta mesafe oynamaya başlıyor. Ya bu sene şunu biraz daha geliştirdi. Dışutunu hani topla daha iyi oynamaya başladı. Hem de Brooklyn'in oyun yapısıyla beraber kendini gösterdi. Ama Golden State'de bunları yapabileceğini düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Şutu da çok keskin değil. Yani Klay Thompson'ın, Curry'nin oynayabileceği oyunu Curry ile beraber oynayamaz yani.
Öyle.
Golden State bir de Iguodala'yı da şey yapınca takım iyice boşaldı yani. Hani şu anda önümde Golden State'in kadrosu açık ama yani gelecek sene Curry'e çok büyük bir yük biniyor yani bir yandan da baktığımız zaman. Bu takım playoff'a sokması da gerekiyor. Senelerin bir dominasyonu sağlamış takım bir anda boşaldı ve şu anda ne yapabileceği, ne edebileceği şeylerinde Curry ve Green var. Bilmiyorum, işleri zor. Yani Bob Myers çok herhalde o yaşanan sakatlıklardan da beraber bütün sorumluluk üzerine binince herhalde yanlış tercihler yapmaya başladı. Bilmiyorum. Yani çok iyi görmüyorum Golden State'in bu seneki olacak
durumu. Şimdi gelelim gözümüzün nuru, yeşil Massachusetts'in gülü Boston'ımıza. Boston'da da değişiklikler mevcut. Kemba Walker, Enes Kanter, Brad Wanamaker, Daniel Tice gibi isimlerle anlaşma sağladılar. Söylemek istediğim çok şey var aslında. Yani Kyrie ile çok sorunlar yaşadı bu sene Boston. Yani ben dahil büyük bir kısım şampiyonluk adayı olarak görüyordu Boston'ı sezon başlangıcında. Ama takım kimyası bir türlü oturmadı. Sorunlar çözülemedi. Ve bir yaprak dökümü kaçınılmaz oldu Celtics cephesinde. Kyrie, Al Horford, Terry Rozier gibi isimlerle yollara ayrıldı. Deney için ne planlıyor gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu arada Kemba elit All-Star bir skorer ama Celtics'te de nasıl bir rol alacak, neler yapacak bazı şüphelerim var. Çünkü takımda herkes top kullanmak istiyordu geçen sene. Bunu biraz dizginlemek şart. Brad Stevens burada da çok önemli bir rol üstlenecek. Oyuncuların törpülemesi gerekiyor. Çok beğendiğim bir koç. Çok övdüğüm yazıları da oldu. Geleceğin Popovich'i dedik hatta. Ama yanlışlarını da söylememiz gerekiyor objektif olmak açısından. Kemba illaki Kyrie'ye nazaran daha doğru tercihler yapacaktır diye düşünüyorum.
egosuna yenilmeyecektir diye düşünüyorum. Performansını merakla bekleyeyim bu oyuncu Kemba Walker. Onun haricinde Enes Kanter hamlesini ben hiç beğenmedim. Yani büyük ihtimalle Esport maçlarımız da yayınlamayacak. İzleyemeyeceğiz. Brad Wanamaker dünyanın en şanslı adamlarından biri. Geçen sene Celtics oynadı. Bu sene yine kontratı kaptı. Terry Rozier gittikten sonra. Tice yine çok fark yaratacak bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani deneyincinin arkasında yapacağı hamleleri gör gibi bekliyorum şu an Mustafa. Sen ne düşünüyorsun Boston hakkında? Çok doluyum bu konuda yani.
Farkındayım. Ya ben en başta şunu söyleyeyim. Kemba Walker olabilecek en iyi tercih yani Boston için. Boston'ın biliyorsun ki kısa guardlarla full guardlarla oynamasını hep alıştık yıllardır. Kemba çok iyi bir oyuncu. Ben çok severim. Yani bu, düşünsene yani Charlotte gibi hiç ilgimi çekmeyen gayet kötü bir kadrolu takımında hani sırf Kemba için izliyordun geçen sene. Önceki senelerde de keza. Kemba'nın şöyle bir olayı var. Topsuz oynayabiliyor. Topu bırakabiliyor. Çünkü şutu da var. Yani kendine boş alan yaratabiliyor. Topsuz oyununu oynayabiliyor. Kemba'nın bir de karakteri de çok iyi. Oturmuş ve olgun bir kişi. Yani senelerde takımın üzerine inşa edildi. Takımı taşıdı. Charlotte her ne kadar Michael Jordan'ın takımı da olsa da çok kötü yönetilen bir takım. Yani kadrosu rezalet. Yani şu anda Kemba'yı çektik mesela. Düşün bence Euroleague takımı kıvamında bir kadrosu var.
Aynen öyle, aynen öyle.
Verdikleri kontratlar da rezalet. O Bismarck Biyombo'ya olsun. O Fransız oyuncunun adını unuttum şu anda.
Batum.
Ya şu anda aç mesela Basketball Reference'ı. O kontratları gör, ellerini yersin yani. Öyle söyleyeyim sana sinirden. Böyle bir yapıdan yani Kemba'yı çekmek muazzam bir olay. Kemba zaten Jason Tatum'la da Jaylen Brown'la da uyuşabilecek, oynayabilecek bir oyuncu. Zira dediğim gibi topsuz oyunu da becerebiliyor. Kemba'nın şey sıkıntıları var biraz özellikle. Bunu bastığında yapacağını düşünmüyorum. Bazen oyundan kaybolabiliyor. Çünkü artık senelerdir böyle bir takımda olunca sıkılıyor. Topu kime emanet edebileceğini şey yapamıyoruz. Yani ne yapacağım? Hangi oyuncuya vereceğim? Etrafına bakılmıyordu bir o zaman. Kimi zaman oyundan kayboluyordu. Özellikle Brad Stevens şeyinde tedrisatında biraz daha kendini hem takım lideri hem de o oyuncuları topu paylaşma konusunda iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Tek sıkıntı Kemba'nın sıkıntılı bir savunması var. Onu playofflara kadar iyi idare ederler ama playofflarda neler yapılırlar göreceğiz. Onun dışında da ben şeye çok ümit ediyorum. Yani Carson Edwards'ı çektiniz draft'ta. Boston çok iyi bir
evet,
oyun.
Evet ben de çok beğeniyorum onu. Ben de çok beğeniyorum.
Bir yandan da Romeo Langford da geldi. Ona da bahsedeceğim. Carson Edwards 20 yaşında. Tertemiz. Çok başarılı bir oyuncu. Topla çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Yani bence Terry Rozier'den daha büyük şey yapacak. Üzerine biraz daha düşünürse Rozier'den de daha büyük fark yaratacağını düşünüyorum. Romeo Langford da 2 numara 3 numara pozisyonu oynayabiliyor. 3 numara için biraz undersize kalsa da hani olabildiğince o savunma yanını konuşturabiliyor.
Ya umarım öyle olur. Terry Rozier de biliyorsun Charlotte Hornets'le anlaştı. Benim çok sevdiğim bir oyuncuydu Celtics'teyken. Yani hep daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahipti. Ve şu an dümenine geçebileceği bir takımda. Ve başarılı olmasını isterim Terry Rozier'in. Ama dediğin gibi Edwards da bizim için çok faydalı bir oyuncu olacaktır diye inanıyorum.
Edwards, Carson Edwards ve Romeo Langford benim için yani gördüğüm iyi seçimlerden bir tanesi seçimlerden oldu. Ya ben şöyle söyleyeyim, olabildiğince guard rotasyonu toparladı biraz Celtics ama özellikle hala uzun rotasyonunda sıkıntılar var. Yani ben kesinlikle hala düşünüyorum Al Horford'un yerini nasıl dolduracaksınız? Yani Al Horford Philadelphia'ya...
Kesinlikle. Philadelphia'ya gitti. Philadelphia Tobias Harris'e de maksimum kontrat verecekmiş. Onlar bile kendilerine garanti aldılar. Biz kim koyacağız Al Horford'un yerine bilmiyorum. Anthony Davis'i de alamadık zaten. Şu an muallaktayız.
Yani zaten özellikle son yıllardaki Boston'un playoff performansına baktığımız zaman Yani Al Horford'un çok büyük katkısı vardı. Yani çok büyük bir etkisi vardı takıma. Ve savunma anlamındaki Boston, yani Brad Stevens'ın savunma prensiplerine, felsefesine çok iyi uyan bir oyuncu. Tamam, hani yaşı ilerledi. Hani artık ayaklar eskisi gibi değil ama gene de fark yaratabilecek oyuncuydu. Şimdi sen Daniel Tyson'ın eline kaldın, Robert Williams'ın eline kaldın, Gershon Yabusel'in eline kaldın, Enes Kanter'in eline kaldın ki hani bunlar hiç fark yaratabilecek oyuncular değil uzun rotasyonunda. Yani Enes Kanter mesela geçen sene biraz evet Portland'da biraz kıpırdanma gösterdi de ben hayatım boyunca Enes Kanter'in savunma yaptığını
hiç
görmedim.
Hiç beklentim yok. Hiç beklentim yok Enes'ten.
Sadece olayı hücum reboundu kovalamak ve hani pota altında top kovalamak olan bir oyuncu yani. Ve
aynen öyle.
Boston'ın zaten hani şey vardı, sıkıntısı vardı. Bir de bunun üzerine Enes Kanter hiç olmadı. Yani Aaron Baines'e biraz daha para çıksaydı da keşke takımda kalsaydı. Yani o çok daha büyük fark yaratıyordu.
Aaron Baines'e Phoenix Suns'ta başarılar diliyorum.
O yüzden uzun rotasyona çok acilen oyuncu gerekli sizin. Boston Celtics camiasına.
Bakalım, hamleleri bekliyoruz. Bu arada Jim Butler da Miami ile anlaştı. Hasan Whiteside'ı Portland'a gönderen, Marius Harkless'ı da Clippers'a gönderen bir hamleydi takımlar arasında. Onun haricinde değinmek istediğim başka Mike Conley, Bojan Bogdanović ve Jeff Green Utah'ta. Tabiri caizse taş gibi takım oldu Utah. Rolü çerçevesinde herkesin görevini yapabileceği tip oyuncular var biliyorsun. Donovan Mitchell, ek olarak Rudy Gobert de var. Utah'ta önemli asetler. İyi bir takım olacak gibi. İzlenebilir bir takım bence Utah.
Tabii tabii. Yani zaten belki Rubio'yu hiç sevmiyordum. Yani
Rubio da Sans'a gitti bu arada.
Gidebileceğinin yer orası zaten. Yani Utah'ta hiç olmadı. Geçen yani bu sezonundan önceki sezon, geçtiğimiz sezonlarda yani %53'lük atınca biraz daha kendini gösterdi ve hani Houston'la kafa kafaya gittiler, playoff'larda gördük gibi ama bu sene mesela büyük patladılar. Utah'a böyle bir şey lazımdı çünkü Donovan Mitchell biraz daha 2 numara oyuncusu. Yani o onu hissettiriyor. Yani ben biraz daha skorer takımım. Bu takımın skor yıldızıyım. Hep gösterisinde bulundu. Yani topu asıl yönlendirecek kişi olması gerekiyordu. Ricky Rubio bunu karşılayamadı. İkinci, üçüncü yönlendiricileri var zaten takımda. Joe Ingles gibi çok sevdiğim bir oyuncu var zaten. Ve hani savunma düzeni, savunma Quinn Snyder'ın savunma sisteminde üzerine kurduğu Rudy Gobert var. Senelerin Defensive of the Year'ı. Yani onun ismine verilecek artık ödül. Ama benim şöyle gördüğüm en büyük hamle zaten bu Mike Conley hamlesiydi draftlarda. Yani Anthony Davis'ten sonraki en büyük hamle bana göre Mike Conley hamlesiydi. Çünkü
ben de çok beğeniyorum.
Memphis'te harcanıyordu resmen.
Aynen öyle.
Ve Utah'da kendini çok daha iyi gösterebilecek bir oyuncu. Çünkü hem karakterli bir oyuncu hem oyun profili de çok iyi. Çok fark yaratan bir oyuncu. Yani problem yaratmıyor gayet.
İyi oyuncu yani. Belli gerçekten kaliteli.
Ve fark yaratacaktır. Yani kendisi de zaten artık zıplaması gereken, o basamak atlaması gereken yaşlarda. Utah'da zaten bu Golden State'in artık dominasyonunun biteceği zamanda Batı takımların hepsi çok iyi hamleler yapmak, doğru hamleler yapmak peşinde şampiyon yolunda. Utah da bunları en iyi şekilde yapıyor. Bojan Bogdanović de zaten bir kenar şütörü olarak kullanabilecekleri bir oyuncu. Hani belki zorlasılar 4'te olur. O Joe Ingles'ı 3'ü paylaşırlar ikisi. Skorer anlamda büyük katkı yaratacaktır takımı. Jeff Green de savunma düzenine prensibinde bench'ten gelip yardımcı olacaktır Utah. O yüzden
Batı'dan
takımlar yani bence.
Batı'dan bahsetmişken Dallas'a da değinelim. Dallas eski oyuncusu JJ Barea ile anlaştı ve ardından Boban Marjanovic'i de kadrolarına kattıklarını açıkladılar. Porzingis ve Doncic de kadrosunda bulunduran Texas ekibinde uluslararası pasaport taşıyan birçok oyuncu var biliyorsun sen de. Onlar da izlemesi keyifli takımlardan biri olacağını düşünüyorum Texas tarafında. Diğer bir yandan Isaiah Thomas'ın Washington'a gittiği haberleri kulislere düştü. Jamal Murray'e maksimum kontrat teklif edecek olan Nuggets'ta aslında kalabilir miydi Isaiah diye bir düşündük ama düşündüm açıkçası ben ama yani ilk 5'e hemen yerleşemeyecekti. Washington'da bakalım neler yapacak onu göreceğiz. Çünkü Wall iyileşene kadar iyi süre alıp formunu yakalayabileceğini düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum ya.
Isaiah yani konusu. Da... Çünkü Isaiah çok sevdiğim de bir oyuncu. Başarılı olmasını da isterim. Boston'da, Boston'dan güzel ayrıldığını düşünmüyorum ben. Umarım kendisi için iyi bir hamle olur. Benim aslında senin değerlendirmeni istediğim takımlardan biri Detroit. Markif Morris ve Derrick Rose'u kadrolarına kattılar. Yani Black Griffin'le nasıl bir birliktelik yaşayacaklarını düşünüyorsun sen Derrick Rose'un? Ayrıca bu Rose hamlesi Anadolu Efes'i de ilgilendiriyor bence. Çünkü Shane Larkin'le görüşen takımlardan biriydi Detroit. Hani 20 dakika civarı süre alabileceği takımları düşüneceğini söylemişti Shane Larkin basın mensuplarına. Şartların oluşmaması durumundaysan Anadolu Efes'te devam edeceğini düşünüyoruz Shane Larkin'in. Detroit konusunda ne düşünüyorsun?
Zaten Detroit'in özellikle kadro yapısı çok problemli bir seviyede. Yani Blake Griffin, Andrew Drummond bu seneyi taşıdılar. Yani playoff'lar onlar soktu. İkisi çok büyük katkı sağladılar. Zaten Blake Griffin de sakat sakat oynadı. Top yönlendirici adam ihtiyacı vardı zaten Detroit'te. Hı
hı. Çok doğru hamle.
Tabii. Yani guard rotasyonuna baktığımız zaman çok sıkıntılı bir tablo görüyoruz. Yani Detroit'in kadrosunu incelediğimiz vakit. Zaten hani o Minnesota'dan sonra Derrick Rose da kendini burada gösterebilecek çok hani baskı da olmayacak üzerinde. Çünkü o çok ağır sakatlıklar dönüşüp kendini bir şekilde kanıtladı ve geçen sene Minnesota'da toparladı. Biraz özellikle Şubat'tan sonra biraz o sakatlık problemi olsa da en kötü ihtimal 6. oyuncu olur. Bench'ten gelir. Büyük katkı yaratacağını düşünüyorum ben. Benim gördüklerim bunlar zaten Sekou Doumbia'yı falan da seçtiler. Draft'tan. Ve hani kendileri için de yeniden o toparlama takımı biraz daha hem yeni hem eski oyuncularla beraber bir harman etme prensibiyle yaklaşıyorlar olaya. Yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi Derrick Rose en kötü 6. oyuncu olur. Bench'ten gelip büyük katkısını yapacaktır. Ben
bench'e düşeceğini hiç düşünmüyorum.
En Derrick kötü Rose orada zaten en kötü senaryo
iyi performans gösterecek.
Ama, dediğim gibi çok üzerinde baskı olmayacağı için kendini gösterebilecektir. Ama Detroit'in daha da kadroyu iyi şekillendirmesi gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman sen de bakacaksın çok iyi bir kadro yok, iyi bir tablo yok önümüzde. Dwayne Casey'ye zaten kendi farkını yaratacaktır normal sezonda ve playofflar için biraz daha iyi bir oyuncu opsiyonları lazım.
Evet, değerlendirmelerimiz devam edecek ilerleyen zamanlarda. NBA'de gelişmeler hala devam ediyor ve şu ana kadar olan hamleler bunlardı konuşulacak. Değerde olanlar. Mustafa Tokgözü'de dilimiz döndüğünce NBA'deki gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Sorularınız, eleştirileriniz varsa bize ulaşmak isterseniz SK Podcast ya da Serbest Kürsü kullanıcı adı ile sosyal medya kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.